muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems-i Birmer 1402 Hicri Kamere 7 Rebiülevvel 1445 Miladi 23 Eylül 2023 Cumartesi. Bu akşam Bu akşam İmam Hasan Askeren'in şehadetini idrak ediyoruz. Bu büyük kayıp nedeniyle tüm İslam dünyasına taziyelerimizi bildiriyoruz. Az sonra sizler için sunacağımız akşam haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumlar ardından sırasıyla İran'ın BRICS üyeliği konusunda gazeteci yazar Sayın Ercan Durapçı ile yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İmam Hasan Askeren'in şehadeti adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da yeni eğitim yılı Cumhurbaşkanı'nın katıldığı törenle başladı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Amerika'nın gerçek niyetini gösterirse anlaşmaya varmanın çok uzak olmadığını belirtti. Genelkurmay Başkanı, bölücü terör örgütlerinin Irak'tan sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi. Amerika Kongre heyeti Ermenistan'a giderken Almanya'dan Karabağ halkı için güvenlik garantisi çağrısı geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Karabağ'daki sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için çalışma grubu kurdu. Ve Filistin, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'deki konuşmasına tepki gösterdi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i yeni eğitim ve üretim yılı açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Reis'i Tahran'ın güneybatısında bulunan Baharistan kentindeki Şehit Emir Kemendi Okulu'nda düzenlenen eğitim üretim yılı açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Reisi, yeni eğitim üretim yılının başlangıcının Kutsal Sanma Haftası'na denk geldiğini hatırlatarak şöyle dedi: "Bu eş zamanlılık her zaman hatırlanacak, çok güzel bir olaydır. Çünkü Kutsal Sanma Haftası çok önemlidir ve direnişin ve yiğit savaşçıların yanında olmanın bir hatırlatıcısıdır ve gaziler için şifa diliyorum ve bu yılın tüm öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve büyük eğitim ailesi için güzel bir yıl olmasını diliyorum." Öğretmenler konumunun çok önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, okulun gelişme odağı olduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı, yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer Amerikan tarafı gerçek niyetini gösterir ve birçok çatışmadan çekilirse, tüm tarafların COEP'e geri dönmesi ve İran'a yönelik yaptırımların iptal edilmesi konusunda bir anlaşmaya varılmasının çok da uzak olmadığını söyledi. New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, gazetecilere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum aralarında yaptığı son toplantıları ve Suriye konusundaki üç taraflı toplantıyı şöyle anlattı. İran'ın ev sahipliği yaptığı Astana toplantısında Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla, ikinci bölümde ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri temsilcisinin katılımıyla Suriye halkının son durumunu ve karşılaştığı sorunları ele aldık. Diğer şeylerin yanı sıra ekonomik sorun, batılı ülkelerin yaptırımları, terörizm ve Suriye'nin bazı bölgelerindeki IŞİD'in bu ülkedeki temel zorluklar olmaya devam ettiğini vurgulandı. Birleşmiş Milletler temsilcisinden Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin ülkelerine dönüşleri için gerekli altyapının sağlanması amacıyla bir plan sunmasını ve mali destek sağlamasını istedik" diyen Emir Abdullahyan şöyle devam etti. Aynı zamanda Suriye ile Türkiye arasındaki yanlış anlaşılmaların ve sınır sorunlarının azaltılmasına yönelik çözüm önerileri de sunuldu. Umuyoruz ki yakın gelecekte sorunları Astana toplantısı veya İran, Suriye, Türkiye ve Rusya'nın dörtlü formatı şeklinde çözebiliriz açıklamalarında bulundu. Emir Abdullahyan, Kadim Medeniyetler Meclisi toplantısına ilişkin de şunları söyledi. Kadim Medeniyetler Meclisi toplantısı 9 medeniyet ülkesinin katılımıyla ve İran'ın ev sahipliğinde ve yönetiminde gerçekleşti. Orada ülkelerin medeniyet göstergelerinin korunması, ülkelerin kadim eserlerinin ve mirasların korunması çerçevesindeki endişe ve kaygılara dikkat çektik. İran'ın orada tartışılan medeniyet ve kültürel miras alanında söyleyeceği çok şey var. Dışişleri Bakanı şöyle devam etti. Ayrıca Amerikalı düşünce kuruluşlarından biriyle eski Amerikalı politikacıların da bulunduğu bir toplantı yaptık. Amerikalıların İran'a ve İran halkına COEP konusunda yanlış yaklaşımı, Trump'ın bundan çekilmesi, Biden'in bu yolu başka literatürle devam ettirmesi gibi aradaki konulara da net bir şekilde konuştuk. Bazı eski siyasetçilerin soruları vardı, biz de onlara cevap vermeye çalıştık. Geçtiğimiz hafta İran ile Amerika arasındaki tutuklu değişiminde yaşananları dikkate aldığımızda bu durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyoruz ki eğer Amerikan tarafı çoklu çatışmadan çekilir ve gerçek niyetini gösterirse tüm tarafların COEP'e dönmesi ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda bir anlaşmaya varılması çok da uzak değil diye sözlerini ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ı silahlı terörist bölücü güçlerin tamamen silahsızlandırılması ve Irak'tan sınır dışı edilmesi gerektiğini vurguladı. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ı terörist grupların 19 Eylül'de tamamen silahsızlandırılması gerekiyordu ancak bu 6 aylık süreçte sadece ülkemizin sınırlarından biraz uzaklaştılar dedi. Tümgeneral Muhammed Bakır'ı Irak hükümetinin Irak'ın kuzey bölgesindeki terör gruplarını silahsızlandırmaya yönelik çabalarının başlamasını takdirle karşılayarak iki ülkenin Yüksek Güvenlik Konseyi sekreterleri arasındaki sözleşme metninde ne yazıyorsa o yapılmalıdır ifadesini kullandı. Tümgeneral Bakır'ı Sayın Cumhurbaşkanı silahlı terörist bölücü güçlerin tüm Irak'ta bulunmaması gerektiğini söylemiş, bu teröristlerin tamamen silahsızlandırılması ve Irak'tan çıkarılması gerekiyor ifadelerinde bulundu. Tümgeneral Bakır, Sayın Cumhurbaşkanı silahlı kuvvetlerin birkaç gün beklemesi gerektiğini söyledi. Biz de birkaç gün bekleyip silahsızlanmanın tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek için bölgeyi izleme ekiplere göndereceğiz dedi.
Birleşmiş Milletler şartını savunan dostlar grubu, Amerika ve müttefiklerinin İran'a uyguladığı zalim ve düşmanca yaptırımları kınadı. Birleşmiş Milletler şartını savunmak üzere dostlar grubunun Dışişleri Bakanları toplantısı bugün New York'ta Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu oturumu aralarında gerçekleştirildi. Bu toplantıya İran Dışişleri Bakanı Uluslararası Hukuk Vekili Rıza Necefi de katılarak bir konuşma yaptı. Çeşitli uluslararası konularda grubun dayanışma ve birliğinin korunmasının gerekliliğine dikkat çeken Necefi, bu grubun varlığının Birleşmiş Milletler'in güvenirliğini ve çeşitli uluslararası konulardaki profesyonel ve tarafsız performansının yeniden tesis edilmesi ve sürdürülmesinde etkili olduğunu düşündüğünü belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı, grup üyelerinin, ulusal koordinatörlerinin 2024 yılında Caracas'ta ikinci toplantısının yapılmasının memnuniyetle karşıladı ve destekledi. Grup üyelerinin, ulusal koordinatörlerinin ilk toplantısının 2023 yılında Tahran'da yapıldığı kaydedildi. Bugünkü toplantıda tek taraflı yaptırımlar, gıda güvenliği, eski ve yeni sömürgeciliğin sona erdirilmesinin gerekliliği ve Dışişleri Bakanlarının siyasi deklarasyona ilişkin 4 bildiri onaylandı. Bu bildirilerde İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar kınanırken İran hükümeti ve halkıyla gönül birliği ifade edildi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, New York'ta düzenlenen Astana Platformu Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Astana Platformu Dışişleri Bakanı toplantısına katıldı. Astana Platformu Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Bakan Abdullahyan, toplantıda Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Toplantıda Suriye meselesi ele alındı. 2017'de İran, Türkiye ve Rusya tarafından başlatılan Astana toplantıları son dönemde Suriye hükümetinin katılımı ile dörtlü format şeklinde düzenlenmişti. Geçen 20-21 Haziran'da yapılan görüşmelerin sonunda İran, Rusya ve Türkiye ortak bir bildiri kabul etmiştir. Üçlü ortak bildiride İran, Rusya ve Türkiye, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirmesine yönelik yol haritası hazırlamak ve İdlib'deki gerilimi azaltmak için aktif çabalarına devam etmesine vurgu yapılmıştır.
Türkiye'nin yeni Meşret Başkonsolosu Sinan Cembaş göreve başladı. İran Dışişleri Bakan Danışmanı Ahmet Masumi Fer, Türkiye'nin yeni Meşret Başkonsolosu Sinan Cembaş ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, özellikle ticari, transit, bilimsel ve akademik işbirliği ele alındı. Türkiye'nin yeni Meşret Başkonsolosu Sinan Cembaş bu görüşmenin ardından resmi olarak görevine başladı.
Amerika'nın Erivan Büyükelçiliği Amerikan Kongre heyetinin üst düzey Ermeni yetkilileriyle görüşmek üzere bugün Erivan'a gittiğini duyurdu. Amerika'nın Ermenistan Büyükelçiliği Amerikan Kongre heyetinin üst düzey Ermeni yetkilileriyle Karabağ'daki duruma görüşmek üzere bugün Erivan'a gittiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyet Ordusu'nun Karabağ'da başlattığı kara operasyonun ardından Amerikalı bazı senatörler Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaptırım uygulanması için harekete geçti. Sputnik'in aktardığı habere göre Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili senatörler Dağlık Karabağ'daki durum sebebiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı yaptırım uygulanmasına ve Ermenistan'a yardım edilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sundu. Tasarı Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez'in basın servisi tarafından bildirildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüşen Almanya Başbakanı Scholz, Karabağ halkı için güvenlik garantisi istedi. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Cumhuriyeti ile Karabağ Ermenileri arasında ateşkesin sağlanmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kalıcı barış için Karabağ halkının haklarının ve güvenliğinin güvence altına alınması çağrısı yaptı. Almanya hükümet sözcüsü Scholz'un Cuma akşamı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Almanya hükümet sözcüsünün açıklamasına göre Scholz ile Paşinyan görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki durum ve bölge halkına insani yardım ele alındı. Scholz görüşmede anlaşmazlığa kalıcı çözüm için Karabağ halkının haklarının ve güvenliğinin güvence altına alınması gerekiyor. Karabağ'daki halkın insani ihtiyaçlarının ve güvenliğinin şeffaf bir şekilde karşılanmasının sorumluluğu artık Azerbaycan'dadır ifadelerini kullandı. Hükümet sözcüsünün açıklamasına göre Scholz görüşmede askeri şiddetin kullanılmasına kesinlikle karşı olduğunu belirterek Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında müzakere yoluyla çözüm ve kalıcı barışın sağlanması Alman hükümetinin çaba gösterdiğini ifade etti. Scholz Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in bu yöndeki çabalarını da Alman hükümetinin desteğinin tam olduğunu sözlerine ekledi. Scholz görüşmede Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesinin önemine de vurgu yaptı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Karabağ'daki sosyal, insani, ekonomik ve altyapı sorunların çözümü için çalışma grubu kurduğunu açıkladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in başkanlığındaki çalışma grubunun işgalden kurtarılan bölgelerdeki sosyal, insani, ekonomik ve altyapı sorunlarına merkezi çözme istikametinde faaliyet yürüttüğü bildirildi. Çalışma grubunda ilgili bakanlık ve devlet kurumları yetkililerinden yer aldı. Kaydedilen açıklamada grubun faaliyetleri kapsamında 22 Eylül'de 40 ton gıda ve temizlik ürünün yanı sıra ekmek taşıyan 2 tır ve 2 kamyonun Adam Hankenti yolu ile Karabağ'da Kermani nüfus için gönderildi. Adam, Fuzuli ve Kelbecer'de 1000 kişinin barınabileceği çadır kamplar kurulduğu belirtildi. Özellikle anaokulu ve okulların ısıtma sistemlerinden yanı sıra acil tıbbi yardım ve itfaiye hizmetlerinin ihtiyacı için Karabağ'daki Ermeni nüfusa yakıt gönderileceği ifade edilen açıklamada hem Rus barış gücü hem de sivil halkın ihtiyacı için gıda ve ihtiyaç malzemelerinden sevkiyatının Laçin Hankendi yolu ile sağlandığı aktarıldı. Açıklamada Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin talebi doğrultusunda tıbbi yardım ihtiyacı olan kişilerin Ermenistan'a tahliyesi için gerekli olanakların oluşturulduğu kaydedildi.
Filistin Özel Teşkilatı Siyonist Rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmaya tepki gösterdiği ve Filistinlileri memnun etmeyen herhangi bir çözümün Batı Asya barışı tesis edemeyeceğini belirtti. Filistin Özel Yönetimi Sözcüsü Nebil Ebu Rüdeyni, Netanyahu'nun Filistinlilerin Tel Aviv'in Arap ülkeleriyle yapacağı barış anlaşmalarında veto hakkı bulunmadığı yönündeki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Ebu Rüdeyni'nin açıklamaları Filistin resmi ajansı Vafa'da yer aldı. Filistin halkının rızası olmadan uluslararası kararlar ve Arap barış girişimi doğrultusundaki talepleri gerçekleşmeden bölgede barış ve istikrar olmayacak ifadesini kullanan Ebu Rüdeyni, Filistin'in resmi tutumunun bu olduğunu, bundan geri adım atılmayacağını, aksini düşünenlerin ise hata yaptığını ifade etti. Barış Filistin'le başlar, istikrar Filistin halkının meşru ulusal haklarını elde etmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmasıyla sağlanır vurgulamasında bulundu.
Irak Başbakanı Filistin'in başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkı konusunda net ve kararlı konumumuzu bir kez daha ilan ediyoruz dedi. Irak Başbakanı Muhammed Şahid Sudani, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumunda yaptığı konuşmada şunları söyledi. Dünya adına terörizmle mücadelede ve dostların ve ortakların yardımıyla terörü mağlup etmedeki şaşırtıcı başarısının ardından Irak'ın uluslararası toplumdaki doğal yerine yeniden kazanmasının zamanı geldi. Middle East News'un bildiğine göre Sudan'ın şöyle devam etti. Irak hükümeti uluslararası hukuk ilkelerine bağlılığını tüm Birleşmiş Milletler kararlarına saygı duydu ve başta komşu ülkeler olmak üzere herkesle en iyi ilişkileri kurma kararlılığı vurguluyor. Ülkemizin iç işlerine her ne sebeple olursa olsun müdahaleyi reddediyor. Anayasamızın Irak'ın diğer ülkelere karşı saldırı üssü olmamasını öngördüğü bir durumda herkesten Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymasını istiyoruz. Bölgenin güvenlik ve istikrarı, ekonomik kalkınmasının ve refahının korunması için komşu ülkelere davet etmemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz diyen Irak Başbakanı şöyle devam etti. Amacımız bölgesel entegrasyonu sağlamak, bölgedeki serbest ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve yolcu ticari mal ve sermayenin sınırlar arası hareketini kolaylaştırmaktır. Sudan'ı Irak'ın halen önemli bir petrol ülkesi ve küresel enerji pazarında merkezi bir ülke olarak önemli fırsat, proje ve faaliyetlere sahip olduğunu ifade ederek bölgemizin temel ekonomik bileşenlerini birbirlerine bağlayan, hayati bir kara kanalı olan bölgedeki ticaret ve ekonomik alışverişlerin en iyi güzergahı olan kalkınma yolu projesine başlattık dedi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde İsrail güçleriyle Filistinler arasındaki çatışmalarda artış yaşanıyor. İşgal güçlerinin tüm gaddarlıklarına ve saldırgan tutumuna rağmen Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde İsrail işgal güçlerine ve onların himayesi altında milis güçleri görevi gören yerleşimci çetelerine yönelik direniş eylemleri hız kesmeden devam ediyor. Filistin Bilgi Merkezi Muta tarafından belirlendiğine göre Batı Şeria'da son 24 saat içinde işgalcileri karşı toplam 9 direniş eylemi gerçekleştirildi. Nablus, Ramullah ve Cenin şehirlerindeki çeşitli bölgelerde direniş savaşçıları İsrail işgal güçlerini ve kontrol noktalarına ateş açma eylemi düzenledi.
Suriye'nin doğusundaki Koniko doğalgaz sahasından gelen uydu görüntüleri, Amerikan ordusunun bu bölgede yeni yapılar inşa ettiğini gösteriyor. Suriye'nin en büyük doğalgaz sahası sayılan Koniko doğalgaz sahası ile ilgili uydu görüntüleri, Suriye'deki işgalci Amerikan ordusunun bu bölgede hızlı ve yoğun bir şekilde yapısal değişiklikler yaptığını gösteriyor. 100 hektarlık alana sahip Koniko gaz sahası, Deir ez-Zor'un 13 kilometre doğusunda bulunan ve şu anda Amerikan kuvvetleri tarafından işgal edilen Suriye'nin en büyük gaz sahasıdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'da Kutsal Savunma Haftası'nın başlaması ile ilgili. İran takviminde Hicri Şemsi 30 Şehrivar ile başlayan hafta Kutsal Savunma Haftası olarak adlandırılmıştır. Kutsal Savunma Haftası aynı zamanda Amerika Devleti'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı en acımasız yaptırımlara başlamasında da denk geliyor. Nitekim İran İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İran İslam Cumhuriyeti hiçbir dönemde Amerika'nın birinci ve ikinci dereceden yaptırımlarına bu kadar ağır bir şekilde maruz kalmadı. Bugün Amerika Devleti İran halkına karşı tarihinin en geniş iktisadi savaşını veya daha doğru bir tabirle iktisadi terörü dayatmıştır. Amerika'nın İran halkı ve İslami nizama dayattığı bu iktisadi savaşın amacı İslam Cumhuriyeti nizamını dize getirmek ve beyazların isteklerini nükleer silah ve terörle mücadele maskesi altında İran'a dayatmaktır. Amerika belki de bu doğrultuda ve dünyanın birçok ülkesiyle geniş ticari ve iktisadi ilişkileri sayesinde İran'ın ham petrol satışı yolunda bazı engeller oluşturmayı ve ticari ortaklarının bankacılık hizmetlerine ulaşmalarına mani olmayı başardı. Ancak birkaç gerici Arap rejimi ve korsan İsrail'den başka hiçbir ülke Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti karşıtı politikalarına eşlik etmedi. Şimdi Saddam rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı 8 yıllık savaşın üzerinden 34 yıl geçtiği bir sırada, kahraman İran halkı ve İslam Cumhuriyeti nizamı Amerika'nın azami baskı politikasına karşı direnerek Washington'u ve Siyonist rejim İsrail'i aciz duruma düşürerek bir kez daha bu halkın gücünü gözler önüne serdi. İran halkı 8 yıllık kutsal savunma yıllarında Amerika'nın daha yeni kurulan ve ayakta durmaya çalışan İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı kumpaslarına destek vermek üzere Irak Bas ordusunun barbarca saldırılarına karşı ülke topraklarını savunduğu gibi şimdi bir kez daha azametini ve direnişini sergiledi.
Gerçekte 8 yıllık kutsal savunma yılları büyük İran halkının iman gücü, hakkaniyeti ve direnişinin ispatı doğrultusunda büyük bir sınav oldu. Kutsal savunma yılları İranlı gençlerin yiğitlikleriyle dolu, hassas ve kader belirleyici günlerle doludur. 8 yıllık kutsal savunma yılları saldırganlara ve zalimlere karşı direnişin en somut ve en pratik kavramlarına gözler önüne seren en önemli bileşenlerden biridir. Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti nizamı ne zaman politikalarının pratik modeli olarak direnişi benimsediyse işte o zaman Saddam rejiminin gücünü çökertmeyi başardığı. Bir başka ifadeyle eğer dayatılan savaşın tek kelimede özetleyecek olursak o kelime direniş olacaktır. İran halkının kutsal savunma yıllarındaki kahramanca direnişi bu halk için sonsuz milli gurur kaynağı oldu. Bir direniş aynı zamanda Doğu ve Batı süper güçlerin büyük İran halkını dize getirme yönündeki ortak kumpasını İran İslam Cumhuriyeti nizamının gücünü ortaya koymak üzere büyük bir fırsata çevirdi. Gerçekte İranlı cesur gençlerin kahramanlıkları ve fedakarlıkları İran İslam Cumhuriyeti nizamını sigortalattı ve halkın desteğine dayanmak ve İslam hakimiyetini benimsemek ve tüm güçlerin vahdetiyle başta Amerika olmak üzere her türlü zorba ve sultacı düşmana tüm iktisadi ve askeri üstünlüklere rağmen hizmeti uğratmanın mümkün olduğunu ispat etti. Aslında Saddam rejiminin dayattığı savaş, İran İslam İnkılabı zaferi üzerinden daha 19 ay geçti bir sırada yeni yeni ayakta duran İran İslam Cumhuriyeti nizamını çökertmek için dayatılmıştı ancak bu savaş tam tersine İran halkının milli vahdetini ve dayanışmasını pekiştirdi.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz işgal rejiminin artan şiddeti ve Netanyahu kabinesinin saplandığı kriz ile ilgili. Benjamin Netanyahu kabinesinin Filistinlilere yönelik şiddet, aşırılık ve ırkçılığının devam etmesiyle birlikte rejimin yetkilileri ve güvenlik kurumları bu durumun sonuçları konusunda uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda Filistinli Esirler Ulusal Hareketi Yüksek Acil Durum Komitesi temsilcisi, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin Gazze'deki ofisi önünde okunan basın açıklamasında şunları söyledi. Filistinli esirin hakları tartışılamaz ve uzlaşması mümkün değildir. Filistin Esirler Ulusal Hareketi Komitesi şunları ekledi. Tutukluların grevi, kendilerine ve yaşam koşullarına kısıtlama getirme yönelik alınan tüm karar ve politikaların durdurulması ve geçtiğimiz dönemde ellerinden alınan tüm hakların geri verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Cezaevlerinde ekmek pişirilmesinin yasaklanması ve Filistinli esirlerin bunu cezaevi dışından yüksek fiyatlarla satın almalarının zorunlu kılınması, Filistinli tutukluların erken tahliyesinin iptal edilmesi ve açlık grevindeki tutuklulara baskı yapılması, buna ilaveten tutuklu ailelerinin 2 ayda bir görüşmesine izin verilmesi, Ben Gvir'in göreve başlamasından beri Filistinli esirlere karşı aldığı kararlar arasında yer alıyor. Netanyahu kabinesinin işgal altındaki topraklarda göreve başlamasının üzerinden 9 ay geçti. Devam eden ve benzeri görülmemiş iç krizle ilaveten Filistinlilere yönelik şiddet de keskin bir şekilde arttı. Filistin Esirler Kulübü bu yılın başından bu yana 5000'den fazla Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca Netanyahu'nun kabinesinin göreve geldiği bu yılın başından bu yana Filistinli şehitlerin sayısı geçen yılın tümünden fazla.
Bu durumun devam etmesiyle birlikte hem Siyonist siyasi hem de eski yetkililer ile güvenlik kurumları bu şiddetin ciddi sonuçları konusunda uyarılarda bulundu. Casus ve terör örgütü Mossad'ın 11. Başkanı Tamir Pardo, Siyonist rejimin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik davranışını eleştirdi ve bunu apartheid olarak nitelendirdi. Siyonist apartheid'a tepki olarak Filistinli savaşçılara yönelik şehadet eylemlerinden kapsamı artıyor ve İsrail yetkilileri özellikle Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Siyonist yerleşimlerin güvensizliğinden son derece kaygılı. Bu rejimin Savaş Bakanlığındaki sorumlu yetkilileri ve güvenlik kurumları bu rejimin İç Güvenlik Bakanı İtmar Ben-Gvir'in Filistin esirlere yönelik eylemleri nedeniyle bölgede patlama yaşanacağı konusunda uyardı. İsrail Savaş Bakanlığı yetkilileri mevcut durumu bir elinde yangın söndürücü, diğer elinde alev makinesi bölge yanacak şeklinde anlatıyor. Son günlerde Filistinlilerin Siyonist rejimin ve yerleşimcilerin cinayetlerine tepkisinin devamı olarak işgal altındaki Kudüs'te 17 yaşındaki Filistinli genç soğuk silahla düzenlediği saldırıda 3 Siyonist'i yaraladı. İşgal altındaki Kudüs'teki İslami Direniş Hareketi Hamas'ın sözcüsü Muhammed Hamade şunları vurguladı. Kudüs'ün eski kesiminde meydana gelen soğuk savaş, soğuk silah saldırısı, Mescid-i Aksa'ya saldırı, Filistinlilerin evlerinin yıkılması veya El Halide'deki özgür Filistinli kadınlara saldırı gibi Siyonist işgal düşmanlarının işlediği cinayetlere doğal bir tepkiydi. Bu arada işgalci Kudüs rejiminin medyasına göre bu yerin başından bu yana Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin düzenlediği saldırılarda aralarında asker ve yerleşimcilerin bulunduğu 36 Siyonist öldürüldü, 109'u da yaralandı. Siyonist gazete Maarif haberinde işgalci rejimin mevcut koşullarını son 20 yılın en kötü durumu olarak nitelendirerek ikinci intifadadan bu yana böyle bir durumun yaşanmadığını belirtti. Makalenin devamında ise şu ifadeler yer almıştır. Geçen yıldaki yoğun operasyonların çoğunun Cenin, Nablus ve bu bölgedeki diğer köylerden kaynaklandı, ancak İsrail'in güvenlik kurumlarına terör konusunda şaşırtan şey bu operasyonların Batı Şeria'nın tamamına yayılmış olmasıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İran Cumhurbaşkanı Reisi çarşamba gecesi BRICS zirvesine katılmak üzere Güney Afrika'ya gitmeden önce BRICS ekonomik işbirliği ve tek taraflılığa karşı çıkma amacıyla bağımsız ülkeleri bir araya getirmeyi başardı ve amacımız da bu grupla işbirliği yapmaktır açıklamasında bulundu. Bu ziyaret sırasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 70 ülkenin liderinin davet edildiği 15. BRICS toplantısına katıldı ve ziyaretlerde bulundu. Bunun şimdi çeşitli açılardan ülkemiz için ve bölgemiz için getirilerinin olacağı konuşuluyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bu konu özellikle ekonomik açıdan Amerika'nın dolar hegemonyasına karşı nasıl bir adımdır gibi sorular da gündemde var. Bunları biz kısaca gözden geçirmeye çalışacağız uzman konuğumuzla. Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bizimle birlikte. Ercan Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ederiz efendim katıldığınız için Ercan Bey. Şimdi bildiğiniz gibi BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizce isimlerinin ilk harflerinden oluşan bir terim. Ve şimdi özellikle ekonomik açıdan bu ülkelerin işbirliği yapmaları çok önem taşımaktadır. Şimdi Amerika ve Avrupa'nın izi olmadan böylesi grupların çalışmasını siz ve faaliyetlerini nasıl değerlendirirsiniz? İran'ın da üyeliğine değinirseniz memnun olurum efendim.
Gerçekten önemli gelişmeler bunlar. İran daha önceden de Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmuştu. Şimdi de onun dışında gelişen sadece Asya ülkeleri değil, dünyanın değişik merkezlerindeki güçlü ülkelerin de bir araya gelip kurduğu BRICS'te üye olması da çok önemli, çok kıymetli, anlamlı. Bir de BRICS kendi başına hakikaten son yıllarda gelişen, hızlı gelişen bir adım, bir hareket. Bu da Batı'nın hegemonyasını kırma açısından çok kıymetli. Artık hızlı gelişen olaylar Batı'nın gerilediğini, Amerika'nın gerilediğini, yeni bir dünyanın ortaya çıktığını, geliştiğini gösteriyor. Bu açıdan çok önemli ve içine yeni alacağı üyelerin de baktığımız zaman Orta Doğu'da, İran'da, İran'ın etrafında, işte İran'ın uzun yıllardır sorunlu olduğu ülkelerin bu teşkilata alınması, bir kere Hindistan'ın bu örgüte alınması, işte Çin'le Hindistan'ı karşı karşıya getirmeye çalışıyor malum Batı. O açıdan da bir garanti, anlamlı mesaj. Yani artık Avrupa'nın, Amerika'nın borusu ötmüyor. Onların dışında kendiliğinden çok doğal ve hızlı bir şekilde yeni birlikler, beraberlikler oluşuyor. Bunlar hızlı bir şekilde çalışmaya devam edecekler ve bazı gelişmeler daha hızlanacak. O açıdan çok kıymetli bunlar. Hele Amerika'ya 79 devriminden bu yana 44-45 yıldır direnen İran'ın da bu direniş örgütlerine girmesi çok anlamlı, kıymetli. İran'ın da Batı'ya karşı dik durması, onların oralardan elde ettiği tecrübeleri o örgütlere aktarması gerçekten anlamlı. Ayrıca İran devriminin, İran'ın gösterdiği direncin ne kadar kıymetli olduğunu da görüyoruz. Yani İran bu iki örgütten çok önce Batı'ya direndi. Bağımsızlığını korudu. Bağımsızlığının bedelini de ödedi. Büyük bir tecrübesi, birikimi var. İran hakikaten girdiği her yere ayrı bir kıymet, değer katacak. Özellikle Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mısır'ın da bu örgüte dahil olmaya çalışması, İran zaten girdi. Onlar da çok kıymetli. Çünkü bu ülkelerin de Batı'nın kışkırtmasıyla çeşitli tarihlerde sorunlar yaşandı. Bunlar da artık ortadan kalkacak. Hele ki Hindistan'la Çin'in aynı birliğin içinde olması başlı başına büyük bir olay. Çünkü ikisi de çok büyük güç. İkisi de çok hızlı gelişiyor. Hindistan da öyle. Onu da takip ediyoruz. Gelecek açısından bunlar umut verici. Şundan, o Batı'nın tipik rekabet anlayışı, birbirini yiyen anlayışın buralarda olmayacağını görüyoruz. Çünkü öyle bir şey olsaydı Hindistan da ayrı davranırdı, Çin de ayrı davranırdı. Bu eğer iyi korunur, bu birlik beraberlik devam ederse hakikaten insanlığa büyük katkısı olur. Gelecek bir kere 100 yıl, 50 yıl, 100 yıl önümüzdeki süreçlerde gelişmeyle birlikte çıkabilecek bir savaşların da önüne geçer bu. Güçlü ekonomiye sahip ülkenin, güçlü insan potansiyeline sahip iki ülkenin birlikte hareket etmesi insanlığa da hizmet. Buralara diğer ülkelerin de katılması, kıtasında stratejik öneme sahip ülkelerin katılması ayrı bir değer oluşturacak. Bir de BRICS de açıkladı, yeni para birimi konuşuluyor. Zaten uzun süredir yerel paralarla alışveriş dünyada gündemde.
Tahran Radyosu.
Bu zirvede milli para birim üzerinden ticari alışverişlerinin yapılması ve bunun sürdürülmesi her lider tarafından vurgulandı aslında. Bunun yani getirileri hem ülkeler için hem de bölgemiz için neler olabilir mesela? Yani doları kaldırarak milli para birim üzerinden alışveriş ve ticaret işlemlerinin yapılması ekonomi üzerinde nasıl bir katkı sağlıyor efendim?
Çok önemli. Zaten esas iş parada biraz düğümleniyor. Gümbürtü orada çıkacak. Amerika bunu uzun süredir durdurmaya çalışıyordu. Çünkü Amerika, bütün dünya görüyor ki Amerika karşılıksız para basıyor. Amerika 1974'ten bu yana altın rezervinden vazgeçti. Yani dolar karşılığı, her bastığı dolar karşılığı Merkez Bankası'nın altın tutma politikasından vazgeçti. Dedi ki bizim güçlü bir ekonomimiz var, itibarlı bir ekonomimiz var. Biz bunu sürdürürüz. İlle altın tutmamıza gerek yok. Bir anlamda itibari çek verdiler herkese, bütün dünyaya. Yani bizim itibarımız var. İşte bu itibar çeki alın, kullanın. Bir gün geri geldiğinizde ne varsa onu vereceğiz. Yoksa yırtıp atın o çeki. Karşılıksız çek gibi. Onun için o sistem de bugün yürümüyor. Çünkü Amerikan ekonomisi, dünya ekonomisindeki ağırlığını kaybetti. Silah dışında Amerika'nın dünyada üretip sattığı ve çok para kazandığı, rekabet edebileceği alanlar kalmadı. 1950'lerde Amerika dünya ticaretinin %50'sine hakimdi. Bugün %15'lerin altına düşüyor. Bu %15 ekonomiyle, ticaretle, dünyanın efendiliğine, efeliğine, kabadayılığına, jandarmalığına soyunması imkansız. Bunun için ülkeler görüyor. Avrupa bunu gördü zaten. Avrupa Birliği'nin kurulması, Euro'nun yürürlüğe girmesi, bunun her tarafta kullanılmaya başlaması Amerika'yı rahatsız etti. Çünkü Avrupa güçlü bir ekonomiye sahip. Oralarda Euro demek, doları piyasaya sürmek demek. O zaman Amerika kendi hegemonyası altında bulunduğu Avrupa'yı kaybeder.
Onun için çok şeyler, baskılar yaptı. İngiltere'yi oradan kopardı. Birliği etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Neden? Doları güçlendirmek için. Yine Suudi Arabistan merkezli petrol satışlarında hep doları kullandırdı, zorunlu hale getirdi. Bütün dünyaya baskı yaparak merkez bankalarından dolar tuttu. Bununla Amerika yarattığı sahte şeyi, refahı sürdürmeye çalışıyor. Karşısında dev bir Çin ortaya çıktı. Büyük güçlü bir ekonomi ve bu dolarla alışveriş yapılmayacağını gördü. Çünkü onun da karşılığı yok. Güçlü bir para değil. Kendi rezervlerini bile hızla dolardan arındırmaya başladı. Altına döndü. Dünyadaki altın fiyatlarının yükselmesi de bundan kaynaklandı. Amerikan dolarına güvensizlikten başka para birimi arayışı. Hatta bazıları dedi ki işte doların yerine yeni rezervler bulalım. Ne bulalım? İşte en güçlü ekonomi Çin yenini koyalım. Burada da Çin'in çok hızlı adım atmadığını ama karşılıklı yerel paralarla, ticaretle şu anda bir anlamda bütün dünyaya doların yerine getirebilecek yeni rezerv para yerine her ülkenin kendi parasıyla karşılıklı alışveriş yapan bir sistem yaratmaya çalışıyorlar. Bu sistem kendiliğinden gelişiyor zaten. Diyelim İran'la Türkiye arasında, İran'la Rusya arasında alışverişler de dolar dışında yapılmaya başladı. Birçok ülke artık dolar üzerinden ticari anlaşmalar yapmıyor. Yerel paralarla. Bu çok önemli. Bu ülkelerin daha bağımsız hale gelmesini sağlar. Amerika'nın Amerikan dolarının piyasalardan geri çekilmesini sağlar. Amerika'yı zayıflatır. Çünkü Amerika normal bir devlet değil. Emperyalist bir devlet. Bütün ülkeler üzerindeki Amerikan baskısını azaltır. Ha bu biraz sancılı olabilir. Amerika kışkırtmalar yapar, bazı ülkeleri birbirine düşürmeye çalışır ama girilen yol o yol. BRICS de bu anlamda önemli. BRICS de buna önderlik yapıyor bir kurum olarak, kurumsal olarak. İki ülkenin kendi arasında yaptığı anlaşmanın dışında. BRICS'in kurumsal olarak dolar dışında yerel paraların kullanılması, karşılıklı birbirleriyle ticaret yapılırken kendi paralarını kullandırmayı özendirmesi anlamlı, kıymetli. Bu örgütü daha da güçlendirir. Bu ileride ortak bir para birimi de yaratabilir bu sistem. Ortak para birimi de yaratabilir. Yaratırsa da zaten o imkanlar var, kabiliyet. Çünkü güçlü ekonomi var. Üreten bir ekonomiler var. Çin'in, Hindistan'ın, İran'ın da öyle. Bu ülkeler güçlü şeye sahip, ham maddeye sahip. Brezilya öyle, Güney Amerika öyle, Rusya öyle, hep gelişen, geleceğin güçlü ekonomileri. Burada İran'ın bulunması, İran'ın bu örgüte de dahil olması hakikaten kıymetli. İran iki önemli örgüte de kısa süre içinde dahil oldu. Kendi üzerindeki Amerika'nın ve Batı'nın ambargolarını da bu şekilde kırmaya çalışıyor. Bu da son derece haklı, doğru. Gelişmelerin iyiye gittiğini söyleyebilirim. Bunlardan bizim gibi ülkelerin mutluluk duyması gerekiyor. Bu inançla sözlerimi şimdilik size bırakıyorum.
Peki efendim. Çok teşekkür ederim Ercan Bey bizi kırmadığınız için.
Ne demek? Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Size de efendim iyi çalışmalar. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile konuştuk. İran'ın BRICS üyeliği konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini bugünkü yayınımızda sizlerle paylaştık. Sevgili dinleyiciler, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız size. İttilat gazetesi İran'da Kutsal Savunma Haftası'nın başlaması nedeniyle İran'da askeri geçit töreninde sergilenen silahlı kuvvetlerin teçhizatlarıyla ilgili haber yer alırken Cam-ı Cem gazetesinde Karabağ'da kırılgan ateşkesin sağlandığını, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya toplumuna 10 öneride bulunduğuna değinerek İslam İnkılabı rehberinin kutsal savunma kıdemlileriyle görüşmede gençlerin her şeyin üstesinden gelebileceğini belirtmesini ifade ediyor. Bu arada Cevan gazetesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Netanyahu görüşmesinin Hamas'ın tepkisini çektiğine dair haberde şu ifadeler yer alıyor. Filistin İslami Direniş Hareketi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Siyonist Başbakan Netanyahu ile görüşmesini kınadı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın sözcüsü Hazım Kasım, Hamas'a yakın El Aksa kanalına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da Siyonist için başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesini kınadı. Hazım Kasım, terörist İsrail'in Filistin'de askeri operasyonlara imza attığı, Mescid-i Aksa'nın işgal girişimlerine maruz kaldığı bir dönemde böyle bir görüşmenin gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Öte yandan Filistin Alimler Heyeti de Erdoğan Netanyahu görüşmesini ve Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki normalleşme adımlarını kınadı. Filistin Alimler Heyeti mesajında şu ifadelere yer verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Siyonist varlık Netanyahu arasındaki toplantı da dahil olmak üzere bu tür toplantılar ile her türden normalleşmeyi kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Siyonist İsrail rejimi ile enerji sondaj çalışmalarına başlayacaklarını belirtmişti. Kudüs gazetesinde bu yıl bahar aylarında son iki yılın ekonomi büyüme rekorunu kırıldığını, yeni eğitim yılının başlayacağına dair haberler yer alırken, Horasan gazetesinde ise İsviçre'nin Tahran Maslahat Güzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığına dair bir haber yer alıyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. İran, Amerika, Fars Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında Fars Körfezi'nde İran'a ait Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adaları hakkında yapılan ortak açıklamaya tepki olarak İsviçre'nin Tahran Maslahat Güzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bakanlığa çağrılan İsviçreli diplomata Tahran'ın kınama ve itirazları iletildi. Açıklamada İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın seyr-i sefer tehdidine karşı toprak bütünlüğünü, ulusal güvenliği ve çıkarlarını savunma konusunda kararlıdır ve ulusal menfaatlerini korumak için gerekli tedbirleri alacaktır ifadeleri kullanıldı. İsviçre'nin Tahran Maslahat Güzarı ise durumu en kısa zamanda Amerika hükümetine ileteceğini belirtti. Kehan gazetesinde İran Merkez Bankası Başkanı yaptırımlar sonucu yaşanan baskıların yönetildiğini, Yol ve Ulaştırma Bakanı'nın ülkenin en büyük otoyolunun bu ay Cumhurbaşkanı tarafından hizmete açılacağını, Savunma Bakanı'nın da tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırların korunmasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu belirtirken, Cevan gazetesinde ise Cumhurbaşkanı reisinin Karabağ'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğuna dair açıklamasına yer veriyor. Haberde şu ifadelere yer veriliyor.
Tahran Radyosu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'da gerçekleştirilen askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada Karabağ'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğunu söyledi. Karabağ'da yaşanan gerginliğe değinen Reisi, Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçasıdır. Bunda bir şüphe yok. Ancak bölgedeki Ermenilerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Onların güvenliği sağlanmalı ve hakları korunmalıdır ifadesini kullandı. İran'da kutsal savunma haftası nedeniyle her sene 22 Eylül'de İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Hümeyni'nin başkent Tahran'daki türbesinin önünde düzenlenen geçit töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ayrıca Tahran-Irak güvenlik anlaşması hakkında İran sınırları çerçevesinde bölücü terör gruplarının silahlandırılması süreci Irak hükümeti tarafından atılan olumlu bir adımdır. Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı bölücü güçlerin silahsızlandırılması sürecini incelemek için heyetler göndermeli. Hiçbir bölücü terör grubuna İran sınırları yakınında askeri faaliyet göstermesine izin verilmeyecektir açıklamasını yaptı. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü. Kameri 8 Rabiül Evvel 232. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü. Bugün de Alevi bostanının çiçeklerinden biri daha soldu. Saadetli ömrünün güneşi battı. Yerde ve göklerde tüm mahluklar onu kaybetmenin acısı ile hüzünlendi. Ve Ahmedi bahçenin çiçekleri bir başka Tuğba dalının hazanı yüzünden mateme büründü. Biz de o masum imamın seçkin evladı Hazreti Mehdi aleyhisselam ile birlikte o hidayet elçisi ve kurtuluş gemisinin yasını tutuyoruz. Kameri 8 Rebiülevvel 232 Cuma günü Müslümanların onurlu tarihinde unutulmaz bir gündür. İmam Hadi aleyhisselamın ömrünün baharı üzerinden henüz 20 yıl geçmeden Medine kenti nebevi semalarında parlayan yıldızlardan bir yenisinin doğuşuna şahit oluyordu. İmamet Gülistan'ında yeni bir çiçeğin açmasıyla birlikte velayet bahçesi nurla aydınlandı. Ve bir kez daha Alevi Gülizarını büyük bir coşku ve şevk sardı. Ve İmam Hadi aleyhisselamın küçük ve sefalı evi pak ve mutahhar evladının nuru ile aydınlandı. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın Gameri 232 yılında veladetiyle birlikte Medine kentini ve İmam Hadi aleyhisselamın sefalı evini ayrı bir coşku ve sevinç sardı. Haşimoğulları bu mübarek veladetten sevinerek şükür secdesi yaptı. Ama maalesef bu sevinç ve mutluluk bir süre sonra Alevi hanedanı için hüzün ve kedere dönüştü. İmam Hadi aleyhisselamın Medine kentinde ilmi ve manevi nüfuzundan panikleyen Fasık Abbasi halifesi ve çevresindekiler görece iktidarlarını korumak için İmam Hadi aleyhisselamı Irak'ta gurbet diyarına sürgün etti. İmam Hadi aleyhisselam sevgili evladı Hasan Askeri aleyhisselam ile birlikte Kameri 233 yılında Medine'den ayrıldı ve Abbasi hilafetinin merkezi Samerra kentine gitti. İmam Hasan Askeri aleyhisselam sevgili babası İmam Hadi aleyhisselam ile birlikte Samerra kentinde bir mahalleye yerleşti ve mübarek ömrünün sonuna kadar orada ikamet etti. İmam Hasan Askeri aleyhisselam Samerra kentinde yaşadığı yıllarda birkaç kez Fasık Abbasi iktidarının hapishanesinde yatmanın dışında kentte görecüde sıradan bir vatandaş gibi yaşadı. Fakat o Hazret'in tüm hareketleri ve davranışları dönemin hükümeti tarafından gözetleniyordu. Gerçekte bir süredir şekillenen Şii Müslümanların düzenli yapılanması Abbasi halifelerin kaygı ve dehşetine yol açmıştı. Ve bu da o Hazreti ve izleyenlerini gözetlemelerine sebebiyet veriyordu. Nitekim bu yüzden imamdan sürekli kentte varlığını hükümete bildirmesini istediler. İmamın hizmetkarlarından birinin naklettiğine göre o hazret her pazartesi ve perşembe günü hilafet merkezine giderek kente varlığını bildirmesi gerekiyordu. Gerçekte Samerra kenti imam için açık hapishaneye dönüşmüş ve o hazret için büyük bir sıkıntı haline gelmişti. İmam Hasan Askeri aleyhisselam sevgili babasının yanında gelişme evresini yaşadı ve o hazretin marif ve fazilet denizinden yararlandı. O hazret sevgili babasının şehadetinden bir süre önce Nercis adında Hazreti İsa aleyhisselamın vasi Hazreti Şamun'un torunlarından Romalı şayeste bir kızla İstivac etti. Nercis, Müslümanlarla Romalıların arasında yaşanan bir savaşta Müslümanlar tarafından esir alındı ve İmam Hadi aleyhisselam tarafından satın alınarak İmam Hasan Askeri aleyhisselam ile evlendirildi. Nercis, İslam dinini seçerek İmam Hasan Askeri ile evlenme onuruna nail oldu. Nercis ve İmam Hasan Askeri aleyhisselamın evlenmesiyle birlikte İmam Zaman aleyhisselamı bekleyen müminlerin gönlü aydınlandı. Gerçi İmam Hasan Askeri aleyhisselamın kesin izdivaç tarihi bilinmiyor ama kesinlikle İmam Hadi aleyhisselamın yaşadığı günlerde gerçekleştiği ifade ediliyor. Oh, İmam Hasan Askeri aleyhisselam genç Samerra kentinde çok zorlu günleri yaşıyordu. Fakat masum ve mihriban bir babanın varlığı o hasrete büyük bir huzur veriyordu. Kameri 254'ün Recep ayının başlarında İmam Hasan Askeri aleyhisselamın huzurlu ve mutlu günleri sona erdi. Ve İmam sevgili babasını kaybederek yasa büründü ve ömrünün sonuna kadar bu yası sürdürdü. Hilafetini tehlike altında gören Abbasi halife, İmam Hadi aleyhisselamı zehirleyerek şehit edilmesini emretti. O Hazretin şehadetinden sonra İmam Hasan Askeri aleyhisselamın Samerra kentinde yalnızlığı daha da şiddetlendi. O dönem İmam Hasan Askeri aleyhisselamın kısa ömründe en zorlu ve en katlanmaz dönemdi. İmam Hadi aleyhisselamın şehadetinden sonra İmam Hasan Askeri aleyhisselamın 6 yıllık velayet ve imamet dönemi başladı. Ve ilahi marifin asil ve yeşil çizgisi nur saçmaya devam etti. Risalet hanedanının maddi meselelere bakışı, alemlerin Rabbinin rızasını ve hoşnutluğunu kazanabilecek ve halkın sorunlarından bir sorun çözebilecek biçimdeydi. İmam Hasan Askeri aleyhisselam tüm benliği ile has sahabeyi ve muhtaç Şii Müslümanları mali açıdan destekliyordu. Bu destek Şii Müslümanların mali baskı altında Abbasi hükümetine cezbolmalarına mani oluyordu. Ebu Haşim Caferi şöyle diyor, mali açıdan sıkıntı içindeydim. Durumumu bir mektup yazarak İmam Hasan Askeri aleyhisselama anlatmak istedim. Ancak utandım ve bundan vazgeçtim. Bir gün eve geldiğimde bir baktım ki, İmam bana 100 dinar yollamış ve bir mektupta şöyle yazmış. Ne zaman ihtiyacın olursa utanma, çekinme. Bizden iste ki Allah'ın istediği ile amacına ulaşırsın. İmam Hasan Askeri aleyhisselam gerçi çok gençti. Fakat büyük ilmi, ahlakı ve ailevi konumu özellikle Şii Müslümanların önderliği ve halkın o hazrete yönelik sınırsız güveni ve saygısı yüzünden büyük öne kavuşmuştu. Bu yüzden Abbasi hükümdarları bazı durumların dışında görecede İmam Hasan Askeri aleyhisselama saygıyla davranıyordu. İmamın hademesi şöyle diyor. İmam Hasan Askeri aleyhisselam hilafet merkezine gittiğinde halk arasında acayip bir sevinç ve coşku oluyordu. O hazretin geçtiği caddeler merkeplerine binen kalabalıkla dolup taşıyordu. İmam müşerref olduğunda kalabalığın gürültüsü birden yatışıyordu. Ve o hazret kalabalığın arasından geçerek meclise giriyordu. Öte yandan İmam Hasan Askeri aleyhisselamın Samerra kentinde varlığı, İslam dünyasının dört bir yanından alimlerin ve bilginlerin o hazretten feyza almak için bu kente gelmelerine ve imamın ilimlerinden yararlanmalarına sebep oluyordu. Gerçi İmam Hasan Askeri aleyhisselamın ömrü kısaydı. Fakat bu kısa sürede Kur'an-ı Kerim tefsiri ve İslami ahkam ve fıkhi meseleler gibi önemli eserleri kendisinden geriye bıraktı. O hazretin bazı telifleri vardı ki en önemlilerinden biri Tefsirul Askeri adlı eserdir. Bu eser Kur'an-ı Kerim'i çok sade ve açık bir şekilde Şii Müslümanlar için tefsir ediyordu. Bu kitap İmam Hasan Askeri aleyhisselamın Kur'an-ı Kerim tefsiri alanında önemli ilmi yadigarlarından biridir. İmam Hasan Askeri aleyhisselam kısa ömrü boyunca 6 Abbasi halife ile çağdaştı. Bu halifelerin her biri ötekilerden daha fasık, daha zalimdi. Bu halifelerden 3'ü İmam Hadi aleyhisselam hayattayken hilafet koltuğuna oturdu. Bunlar Harun er-Reşid'in oğlu Abbasi Mütevekkil, Muntazar Abbasi ve Musta'in Abbasi'ydi. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın 6 yıllık imamet döneminde ise 3 halife bu yıllarda hilafet koltuğuna oturdu. Ve bu halifeler o hazrete yönelik büyük zulümlerde bulundu. Bu zalimler Kameri 252 ile 255 yıllarında hilafet eden Mu'taz, 255 ile 256 yıllarında hilafet eden Mehtedi ve İmam Hasan Askeri aleyhisselamı şehit eden Abbasi Mu'temeddi. İlk başlarda Alevilerin taraftarı ve Emevilerden Alevi hanedanının intikamını almak üzere kıyam eden Abbasi halifeler, daha sonra Emevi halifeler ve hatta onlardan daha beter zulmetmeye başladılar. Abbasi halifeler iktidarın başına geçtiklerinde Şii imamlara karşı hiçbir baskı ve kısıtlama uygulamaktan çekinmedi ve büyük insanların çevresinde oldukça zehirli bir atmosfer oluşturdu. Bu baskıları İmam Hasan Askeri aleyhisselam döneminde doruk noktasına ulaştı. Bu baskıların ve kısıtlamaların sebepleri hakkında iki önemli sebebe değinmek mümkün. İlkin, İmam Hasan Askeri aleyhisselam döneminde Şii mezhebi Irak'ta muazzam bir güce dönüşmüştü. Tüm insanlar Şii Müslümanların dönemin halifelerine itiraz ettiğini ve Abbasi iktidarını meşru ve yasal bilmediğini biliyordu. İkincisi Abbasi hanedanı ve izleyenleri vaat edilen Hazreti Mehdi aleyhisselamın despot iktidarları yok eden güç olduğunu ve İmam Hasan Askeri aleyhisselam soyundan geldiğini biliyordu. Bu yüzden Abbasi iktidarı sürekli o hazretin yaşamını gözetliyor, böylece imamın doğacak oğlunu ele geçirerek onu yok etmek istiyordu. İmam Hasan Askeri aleyhisselam, Abbasi iktidarının kendisine dayattığı onca kısıtlama ve baskı yüzünden toplumda ilmini yaygınlaştıramadı. Fakat her biri İslam marifinin yaygınlaşması ve düşmanların yarattığı kuşkuların giderilmesinde büyük etkisi olan seçkin talebeleri yetiştirdi. Merhum Şeyh Tuzi, İmam Hasan Askeri aleyhisselamın talebe sayısını 100'ü aşkın olarak belirtiyor ve aralarında oldukça aydın ve seçkin şahsiyetler dikkat çekiyor. İmam Hasan aleyhisselam bunca seçkin talebe yetiştirmenin yanında Müslümanlar ve İslam ümmetinin karşılaştığı sorunları da imamet ilmi sayesinde çözümlüyordu. Masum imamlar Yüce Allah ile irtibat sayesinde gaybi ilimlerden yararlanıyor ve nerede İslam'ın hakkaniyeti veya İslam ümmetinin yüce maslahatı tehlikeye girecek olursa bu durumdan bir malzeme gibi yararlanıyordu. İmam Hasan Askeri aleyhisselam da bu kaideden müstesna değildi. O dönemin baskı dolu atmosferi, uykunsuz şartları ve bazı Şii Müslümanların İmam Hadi ve İmam Hasan Askeri aleyhisselam hakkında kuşkuya kapılmaları, İmam Hasan Askeri aleyhisselamın hicab perdelerini aralamaya ve zahir alemin öbür tarafından haber vermeye yöneltiyordu. Bu durum muharifleri cezbetmek ve Şii Müslümanların imamını takviye etmekte çok etkiliydi. Her toplumun imamı ve önderinin kaybolması alışılmış doğal bir hadise olmadığından ve bu durumdan kaynaklanan sorunlara katlanmak halk açısından zor olduğundan, İslam peygamberi ve önceki masum imamlar yavaş yavaş insanları bu konu ile tanıştırmış ve düşüncelerini bu durumu benimsemek üzere hazırlıklı hale getirmiştir. Bu çaba İmam Hasan Askeri aleyhisselam döneminde daha açık ve net bir şekilde göze çarpıyor. Zira o hazret bir yandan Hazreti Mehdi aleyhisselamı sadece has Şii Müslümanlara ve kendisine çok yakın olanlara gösteriyor. Öbür yandan Şii Müslümanların İmam Hasan Askeri ile temasları günden güne daha da azalıyordu. Öyle ki hatta Samerra kentinde Şii Müslümanların meselelerine mektupla veya özel temsilcilerin aracılığıyla cevap veriyordu. İmam Hasan Askeri aleyhisselam döneminde Şii Müslümanlar Kufe, Bağdat, Nişabur, Kum, Ave, Medain, Horasan, Rey ve diğer birçok kentte ve bölgede yayılmış ve oralara yerleşmişti. Bu yüzden ve Şii Müslümanların bulundukları merkezlerin çok geniş bir alana dağıldığından bu merkezlerin arasında bağlantıyı korumak için düzenli bir irtibat sistemi gerekiyordu. Böylece imam Şii Müslümanlar arasında bağları koruyabilecek ve onları dini ve siyasi açıdan yönetebilecekti.
Tahran Radyosu.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam Abbasi hilafetinin tüm kısıtlamaları ve denetimlerine karşın bir dizi siyasi gizli faaliyeti de yönetiyordu. Ve bu faaliyetleri büyük bir titizlikle uyguladığı yöntemlerle Abbasi hilafetine bağlı casusların gözünden saklıyordu. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın en yakın ve samimi arkadaşlarından biri olan Osman bin Said, yağ satan bir dükkanı işletiyor ve imama ulaştırılması gereken malları ve paraları, yağ tulumları ve varilleri içine yerleştirerek imama ulaştırıyordu. İmam tamamen gizli bir şekilde mektuplarını ve yazılarını ağacın arasına yerleştirerek temsilcisine gönderiyordu. İmam kimsenin dikkatini çekmesin diye bu görevi gittiği hamamda kendisine yardımcı olan kişiye vermişti. Abbasi halife mütevekkil İmam Hadi aleyhisselam ve İmam Hasan Askeri aleyhisselamı daha fazla gözetim altında tutmak için yakalanmalarını emretti. Bu büyük imamı zindanla pek farkı olmayan askeri bir kente getirtti. Bu arada Abbasi halife İmam Hadi ve İmam Hasan Askeri aleyhisselama karşı sert davranıyor ve hakimiyetine yönelik bir nevi tehdit sayılacak her türlü harekette hemen imamı ve yakın adamlarını hapse atıyordu. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın hapis süresi kesin olarak bilinmiyor ancak rivayetlerden anlaşıldığı üzere o hazret kendisi ile çağdaş olan her üç halifenin döneminde hapse atıldığı anlaşılıyor. İmam Hasan Askeri aleyhisselam Abbasi halife Mu'tez döneminde kardeşi Cafer ile birlikte hapse atıldı. O hazret yine Muhtedi döneminde de hapse atıldı ki o sıralarda Muhtedi öldürüldü. İmam Hasan Askeri aleyhisselam Kameri 259 yılında Abbasi halife Mu'temed döneminde de hapse atıldı. İmam Hasan Askeri aleyhisselam şehit edildiği gecede çok sayıda mektup yazdı ve onları kuryesine vererek mektupları Medine kentine ulaştırmasını istedi. İmam mübarek ömrünün son anlarında su istedi ve namaz kılmak istediğini buyurdu. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın hademesi imamın seccadesini hazırladı. İmam abdest aldı ve sabah namazını yatağında kıldı. Daha sonra imam hademesini, oğlu İmam Zaman aleyhisselamı getirmesini istedi. O sırada İmam Zaman aleyhisselamın annesi Nerciz Hatun o hazretle birlikte odaya girdi. İmam oğlu İmam Zaman'ı görünce ağladı ve şöyle buyurdu. Ey Ehli Beyt'in seyyidi, bana biraz su ver. Zira ben Rabbine doğru yolcuyum. Hazreti Mehdi aleyhisselam sevgili babasını suya doyurdu ve ardından o hazret hayata gözlerini yumdu. İmam Hasan Askeri aleyhisselam kameri 8 Rebi'ül evvel 260'da sabah namazını kıldıktan sonra 28 yaşında şehit düştü. Abbasi halife Mu'temed sürekli İmam Hasan Askeri'nin toplum üzerindeki manevi nüfuzu ve halk arasındaki konumundan kaygı duyuyordu. Mu'temed halkın imama yönelik ilgisi her geçen gün biraz daha arttığını ve zindan ve baskı ve gözetim ters sonuç doğurduğunu görünce sonunda atalarının namertçe yöntemini izleyerek o hazreti de gizlice zehirledi. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın şehadetinin ardından o hazretin kardeşi Cafer Kezzab'ın sinsi çabaları yeni boyutlara ulaştı. Cafer Kezzab İslam ümmetinin imametini iddia ediyordu. Bu amacına ulaşmak için elinden geleni ardına koymadı. Cafer Kezzab hatta Şii Müslümanları kandırmak ve gönülleri kazanmak için İmam Hasan Askeri aleyhisselamın cenaze törenine katıldı ve o hazretin cenaze namazını kıldırmak istedi. Ancak tam o sırada siyah saçlı bir çocuk ortaya çıktı ve Cafer'in elbisesinden tutarak onu bir kenara çekti ve şöyle dedi. Amca çekil, babamın cenazesine ben namaz kılmalıyım. Bu sözlerin üzerine Cafer bozularak bir kenara çekildi ve İmam Zaman aleyhisselam babasının cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazının ardından İmam Hasan Askeri aleyhisselam babası İmam Hadi'nin mezarının yanında toprağa verildi. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın şehadetinden sonra halife Mu'temed o hazretin evine girilmesine ve eşyalarının teftiş edildikten sonra mühürlenmesini emretti. İmam Zaman aleyhisselamı bulmaktan umudunu kesen halife Mu'temed, İmam Hasan Askeri aleyhisselamdan hiçbir evlat geride kalmadığını telkin etmek ve Şii Müslümanların o hazretten sonraki imamdan umudunu kesmek için mirasının annesi ve kardeşi Cafer Kezzab arasında bölünmesini emretti. Ebu Haşim Caferi İmam Hasan Askeri aleyhisselamdan kendisine şöyle buyurduğunu anlatıyor. Benim Samerra'da mezarım her iki tarafın ehli için her türlü afet ve ilahi azaptan korunma vesilesidir. Allame Meclisi her iki tarafın ehlini ve Şii ve Sünni Müslümanlar olarak mana ediyor ve o hazretin varlık, bereketi herkesi kapsadığını vurguluyor. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın ziyaretnamesinin bir bölümünde ise şöyle okumaktayız. Selam olsun sana ey Mevlam, ey Eba Muhammed Hasan bin Ali, insanları hidayete erdiren ve Hakk'a doğru hidayet bulan. Selam olsun sana ey Emirül Mü'minin evladı ve ey Fatıma'nın oğlu. Selam olsun sana ey hüzünlü kalpleri aydınlatan. Selam olsun sana ey Resulullah'ın ilim hazinesinin mirasçısı. Selam olsun sana ey sabır gemisi. Selam olsun sana ey beklenen imamın sevgili babası. senin namazı ve dinin diğer erkanlarını ayakta tuttuğuna ve zekat verdiğine ve emri maruf ve nahyi münker yaptığına şehadet getiriyorum. Allah'tan sizin aracılığınızla dualarımı icabet etmesini ve beni hak yarı ve yardımcısı ve izleyenlerinden ve seni sevenlerden yapmasını niyaz ediyorum. Değerli dinleyiciler, bir kez daha başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam dünyasına İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadet dolayısıyla başsağlığı diliyoruz. Hoşçakalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن